köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Köprüsü Kurumlarımız programıyla sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Mikrofonlarınızda ben Gökçen Dursun.
Ve ben Hatice Uysal.
Yapımcımız Gökhan Akkaya ve kumanda masamızda Hülya Aydoğan'la birlikte selam, sevgi ve muhabbetlerimizi ileterek başlıyoruz bugünkü programımıza. Türkiye Diyanet Vakfı ile bugün devam edeceğiz. Demiştik ki geçen hafta insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır düsturuyla yola çıkmıştı Türkiye Diyanet Vakfı ve bugün yine Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Sayın Mustafa Tutkun'la beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Mustafa Bey.
Hoş bulduk efendim.
Evet değerli dinleyenler, 13 Mart 1975'te kurulan ve bugüne kadar çok farklı alanda hizmet veren Türkiye Diyanet Vakfı, eğitimden kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden dini hizmetleri destekleme ve uluslararası yardım çalışmalarına kadar birçok alanda faaliyette bulunuyor. Yurt içinde 1000'e yakın müftülüklerde temsilcilikleri bulunduklarını söylemişlerdi ve yaklaşık olarak 135 ülkede farklı alanlarda çalışmalarına devam ediyorlar. Bugün de biz yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar diyen Türkiye Diyanet Vakfı'nın hayri ve sosyal faaliyetleri konusunda sizlere bilgi aktarmak istiyoruz. Özellikle de artık günümüzde insani değerlerin bir adım daha öne çıktığını ve bunların ne kadar önemli olduğunu görmüş bulunuyoruz. Sayın Tutkun, şu yaşadığımız felaketler, savaşlar, açlıklar, yoksulluklar burada insani değerlerin çok daha ön planda olması gerektiğini bizlere gösterdi ve Türkiye Diyanet Vakfı da bu bağlamda birbirinden güzel çalışmalara imza atıyor. Mesela bu hayri ve sosyal faaliyetleriniz nelerdir ve son yıllarda zannediyorum ki ciddi bir artış gösterdi galiba, değil mi?
Evet.
Buyurun.
Tabii şimdi insanla meşgul olmaya başladığınız zaman insanın çok farklı ihtiyaçlarının olduğunu, özellikle farklı coğrafyalara gittiğinizde o coğrafyalardaki yoksulluk, fakirlik, cehalet ve bununla birlikte geri kalmışlığın çok had safhada olduğunu ve bunlara da duyarsız kalınamadığını görüyorsunuz. Yani
evet,
insanların sadece eğitimleriyle ilgileneceğim dediğinizde bu tek başına yeterli olmuyor.
Evet.
O insanların aynı zamanda karnının doyması gerekiyor. O insanların, hı hı, aynı zamanda barınabilecekleri bir yerin olması gerekiyor ki daha sağlıklı, tabii sağlık sorunlarının giderilmesi gerekiyor ki onlar eğitimlerine önem verebilsinler. Eğitim onlar için öncelikli hale gelebilsin. Dolayısıyla bunu görünce Türkiye Diyanet Vakfı, özellikle de son yıllarda yurt dışına yapılan seyahatler ve farklı projelerle birlikte insani yardım alanında da ciddi bir yeniden yapılanma içerisine girilmiş oldu. Bu anlamda İslam İşbirliği Teşkilatı'nda da istişari statü aldı. İnsani yardım çalışmaları ile ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı'nın istişari bir üyesi oldu. Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı tabii ki Ramazan ve Kurban dönemleri bizim için birer fırsat. Çünkü bu tür kaynakları her zaman üretmeniz mümkün olmuyor. Onun için biz Ramazan ayında ve Kurban dönemlerinde
arttırıyoruz
ve olabildiğince daha fazla bir coğrafyaya ulaşmaya ve oradaki Müslüman kardeşimize ulaşmaya gayret ediyoruz.
Evet.
Bu çalışmalar başlı başına baktığınızda aslında özellikle Ramazan ve Kurban dönemi çalışmaları mevsimsel çalışmalar, geçici faaliyetler ama biz bu sayede o coğrafyalarda insanların gönlüne dokunmuş
onları
oluyoruz. Hı-hı. Oradaki insanlarla tanışmış, hemhal olmuş oluyoruz. Ve oradan her gittiğimiz ülkeden yeni bir partner kuruluş ortaya çıkartıyoruz. Yani bizimle birlikte çalışabilecek,
hı hı,
oranın kapasitesini arttırma konusunda, oranın yeniden ayağa kalkması noktasında çalışmaları bizlerle birlikte yürütebilecek olan kuruluşlarla tanışmış ve kaynaşmış oluyoruz.
Hı hı.
Bu sayede o kuruluşlarla yıl içerisinde farklı projeler, farklı programlar geliştiriyoruz. Yine eğitimi önceleyen programlar oluyor bunlar. Ve bu şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. En son geçen yıl 2016 Kurban döneminde 130 farklı ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirildi. Toplamda da 240 bin civarında kurban hissesi bu bölgelere ulaştırılmış oldu. Bunları yaparken tabii biz aynı zamanda Türkiye'den gönüllülerimizi bu çalışmalara görevlendiriyoruz, gönderiyoruz.
Dahil
ediyoruz. Bu sayede Türkiye'deki halkımızın da oralardan haberdar olmasını ve bu konularla ilgili duyarlılıklarını arttırmış oluyoruz. Onlar dönüp geldikleri zaman çevrelerine, etraflarına oradaki ihtiyaçları anlatıyorlar. Bu sayede de halkımız daha bilinçli ve daha istekli bir şekilde bu bölgelerin desteklenmesi konusunda bir gayret
geliştiriyorlar. Belki de en büyük öğreti görmek ve yaşamak diyebilir
Tabii,
miyiz?
Kesinlikle orada yerinde görerek, yaşayarak döndükleri için ben uzun yıllardan beri bu çalışmaların içerisinde olan birisi olarak dönüp gelen, ilk defa yurt dışına çıkıp oradaki fakirliği, oradaki ihtiyaçları dönüp gelen hiçbir kimse görmedim ki buraya döndükten sonra o gittiği ülke için bir şeyler yapmasın.
Evet,
daha
evet.
Fazla ne yapabilirim konusunda bir gayret göstermemiş olsun. Dolayısıyla bu anlamda çok önemli. Dolayısıyla biz geçen yıl 380 tane gönüllümüzü bu coğrafyalara gönderdik ve oralarda onların bu çalışmalara katkı sağlamasını vesile olmuş olduk.
Peki şunu soracağım. Geçenlerde bir doktoru dinledim. Şunu söylüyordu. Aslında ben bir yine bu ihtiyaç bölgesine gitmiş. Amacı şu. Hani mesleğimin zekatını vermekte. Birkaç ameliyat yapıp dönüp gelmeyi düşünmüştüm ama buradaki durumu gördükten sonra işte devam ettim şeklinde o sizin söylediğiniz görerek, duyarak, yaşayarak gerçekten o ihtiyaçların farkına varmak çok farklı bir şey. Mesela bu Ramazan ve kurban dönemlerinde insanların aslında yıl içerisinde 365 gün duyarlı olmamız gerekiyor ama biraz insanların dini hassasiyetlerinin ve yardımlaşmanın doruk noktasına ulaştığı dönemler. Şimdi bu dönemde yapılan yardımları sadece bu dönemde mi o ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorsunuz yoksa bunları bir depolama ya da işte yıl içerisinde dağıtma imkanınız var mı?
Güzel bir soru. Şöyle şimdi kurban dönemi için tabii ki bir kurban bir ibadet de olması hasebiyle o 3 günlük süre içerisinde bunların kesilip oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerekiyor. Biz kurbanla ilgili politikamız bunun taze yerinde kesilip orada dağıtılması ve ulaştırılması. Çünkü bu coğrafyalarda insanlar genelde et tüketme noktasında ciddi sıkıntılar olan, mağduriyetler olan coğrafyalar. Onun için onu orada dağıtmayı düşünüyoruz. Ramazan döneminde yine fitre diye bir ibadetimiz var. Bu da yine sünnet olan bunun Ramazan bayramı sonuna kadar, Ramazan bayramından sonra en geç ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasındadır. Dolayısıyla biz de yine fitre ile ilgili çalışmalarımız Ramazan ayı içerisinde tamamlamış oluyoruz. Bize fitre olarak yapılmış olan bağışlar konusunda. Aynı şekilde Ramazan döneminde gıda kolisi, iftar paketleri gibi çalışmalar var. Onlar da yine Ramazan ayı içerisinde tamamlanıyor. Ama zekat dediğimiz belki bütün yıl verilebilecek olan ama sizin de ifade ettiğiniz gibi insanların hassasiyetlerinin yoğun olduğu Ramazan ayında vermeyi tercih ettikleri zekat ibadetiyle ilgili toplanan kaynakları biz yıl içerisine dağıtıyoruz. Ve bu sayede o yardımlarla biz yıl boyunca o coğrafyalarda belli projeleri, belli programları, belli çalışmaları destekleme oluyoruz. Ve oradaki ihtiyaçları karşılama imkanı buluyoruz. Onun için Ramazan ayı bizim için aslında bir hasılat ayı. Bütün yıl için yapılacak olan çalışmalara kaynak oluşturma noktasında önemli bir ay. Ramazan ayına da yaklaşıyoruz ve bugünlerde de yeni çalışmalara, Ramazan çalışmalarına başlamış olacağız inşallah.
Bu arada tabii ki kurban olayını da hatırlatalım dinleyicilerimize. Çünkü vekaletle kurban kesme, bugüne kadar yapılan bu tür çalışmalarda hani soru işaretleri ya da istismarlar oldu ama dinleyicilerimizin gönül rahatlığıyla ki burada da bir Diyanet yetkilisi var. Birinci ağızdan zaman zaman şu soruluyor. Vekaletle kesilebilir mi, kesilemez mi sorusu. Buna bir cevap verelim ve bu konuda güvenerek kurbanlarını özellikle Kurban Bayramı'nda kestirebileceklerini söyleyebiliriz.
Tabii, vekalet özellikle şu gelmiş olduğumuz modern çağda insanlar özellikle büyük şehirlerde, şehir hayatı içerisinde kurban kesmek, kurban kesecek mekan bulmak, kurban temin etmek, bütün bunlar gerçekten biraz daha zahmetli ve zor hale geldi. Onun için kurumların bu tür yapmış olduğu faaliyetlerle, organizasyonlarla birlikte vekaletle kurban çalışmaları gündeme gelmiş oldu. Diyanet Vakfı olarak biz de bu tür vekaletleri alıyoruz. Tabii ki bunlar fıkhen mümkün olan, yani vekaletinizi bir şahsa verebildiğiniz gibi bir kuruma da tevdi edebiliyorsunuz. Ve o kurum marifetiyle ibadetinizin yerine gelmesini sağlamış oluyorsunuz. Bununla ilgili hiçbir sorun yok. Ama sadece şunu belirtmekte fayda var. Kesimsiz kurban diye son zamanlarda bir ibare çıktı ki bu mümkün değil. Yani dinen böyle bir şey söz konusu değil. Kurbanın kesilmesi esas olandır. O zaman kurban yerine gelir. Diğerinin parasını bağışlamak istiyor. Bu sadakadır. O kurban değildir. Yani onu illa da bir nakdi yardımda bulunmak istiyorsa bir vatandaş onu da ayrıca sadaka olarak verebilir. Ama kurban ibadetini yerine getirmiş sayılmaz. Dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı bu emanetleri aldıktan sonra, bunların hepsi adı üstünde vekalettir, bize birer emanettir. Bunların öncelikli olarak ibadet olarak yerine getirilmesi gerekiyor ki Diyanet Vakfı bir Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yaptığı bu organizasyonlarda dini hassasiyetlere de en fazla dikkat eden kurumlardan bir tanesidir. Onun için kurbanlarımızın hem seçilirken, kurbanlıklar seçilirken onların kurban olabilecek vasıfları taşıması konusunda özel hassasiyet gösteriyoruz. Hem de kurbanlar kesilirken aslında şart olmamasına rağmen her bir kurbanın başında kurban vekaleti veren kişinin ismini okuyarak kurbanlarını tek tek kesme gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve kurban kesimlerinde kesinlikle bizim görevlimiz olmayan, başında bir gönüllümüz veya buradan göndermiş olduğumuz bir vazifelinin olmadığı bir kurban kesimi gerçekleştirmiyoruz. Onun için bir yere gönderip bunları siz kesin deyip sadece oraya emanet etmiyoruz. Mutlaka başında da biz
emaneti sonuna kadar koruyoruz.
Bulunuyoruz ve dağıtımlarını da bizzat yine ihtiyaç sahiplerine kendimiz yapıyoruz. Oradaki partner kuruluşların desteğiyle birlikte. Onun için bu konuda halkımız müsterih olabilir. Bu konuda Diyanet Vakfı layıkıyla bu işi yapan önemli kurumların İnşallah. Başında gelir.
Peki bu alışveriş yardım kartınız var. Evet. Biraz o konuda bir açıklama yapabilir misiniz?
Tabii
nasıl sistem nedir?
Son dönemde biliyorsunuz bu Ramazan kolileri yaygın hale geldi. Gerek vatandaşların kendi bireysel marketlerden alıp temin ettikleri ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıkları, gerekse sivil toplum kuruluşları marifetiyle bu tür yardımlar yaygınlaştı. Ama biz şunu gördük, içerisine koymuş olduğunuz ürünler her zaman vermiş olduğunuz ailenin ihtiyaçlarıyla örtüşmeyebiliyor.
Evet.
Veya aile onları tercih etmeyebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla bu hassasiyete dikkate alarak hem onları daha istedikleri şeyi tercih etme konusunda özgür kılmak, hem de diğer bütün insanlar gibi gidip kendi ihtiyaçlarını, kendilerini karşılamalarını temin açısından bir alışveriş yardım kartı dediğimiz, yani bizim içerisinde belki limitli bir kredi bulunan bir kredi kartı gibi.
Ama istediklerini alabilecekleri.
İstediklerini alabilecekleri, istedikleri zaman gidip alabilecekleri, istedikleri kadar alabilecekleri bir kart, bir marketler zinciriyle anlaşarak bu kartı temin ettik. Türkiye'de çok yaygın, herkesin her köşede ulaşabileceği bir market zinciri bu. Dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine koli vermek yerine hem bunun lojistik masraflarından da kurtulmuş olduk. Çünkü bu koliyi oraya nakletmek, taşımak, bunların her biri birer maliyet demek. Bunu da, bu maliyeti de buradan kazanmış olduk. Bu sayede insanlara bu kartları verdiğimizde onlar Ramazan ayı boyunca, genelde Ramazan ayında bunu yapıyoruz ama Ramazan ayı dışında da yardım talep eden ailelere yine alışveriş kartı veriyoruz. Bu aileler bununla gidip o marketlerden istediklerini alıp ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.
Evet değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Stüdyo konuğumuz Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Sayın Mustafa Tutkun bizlerle birlikte. Şimdi belki de en can alıcı noktaya geliyoruz. Şöyle, bu anlatılanlar çok güzel. İyi ki bu yardım faaliyetleri, insani değerler var diyoruz. Ama diğer taraftan baktığımız zaman insanlığın diğer yüzünü görüyoruz. İnsanlığın öldüğü ya da işte gerçekten bu insanlara bu zulümler neden reva görülüyor dediğimiz coğrafyalar var. Savaşların, açlığın, yokluğun devam ettiği Suriye'dir, Filistin'dir, Arakan'dır, Somali'dir, Bosna'dır, Afganistan'dır. Ve buralarda gerçekten bu yardımların çok daha önem arz ettiğini biliyoruz. Siz de Türkiye Diyanet Vakfı olarak insani yardımlar dalında bu bölgelerde zannediyorum yardım faaliyetlerine devam ediyorsunuz. Biraz bu konuda bilgi verebilir misiniz?
Tabii biz insani yardım anlamında öncelikli olarak özellikle kriz bölgelerinde, savaş bölgelerinde, afet bölgelerinde var olmaya çalışıyoruz. Oradaki insanların ihtiyaçlarını, acil ihtiyaçlarını öncelikli olarak karşılamaya çalışıyoruz. Hemen akabinde de yine orada kalıcı hizmetlerin yürütülmesi noktasında çalışmalarımızı orada sürdürüyoruz. Son dönemde özellikle en sondan geriye doğru gidecek olursak Halep'te insanlık ölmesin diye başlatmış olduğumuz, Suriye'de özellikle Halep'in kuşatılması sürecinde yaşanan dramlar halkımızın da gündemine gelince başlatmış olduğumuz bir kampanyamız var. Ki bu kampanya Türkiye Diyanet Vakfı tarihinde halkımız tarafından en yoğun ilgiyi gören, en büyük miktarda bağışın toplandığı bir kampanyadır. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Bundan önceki en yoğun kampanyamızın Somali çalışmalarında görmüştük ama bu Somali çalışmalarında önüne geçmiş olan bir çalışmadır ki Türkiye'nin içinden geçmiş olduğu zor süreci ve ekonomik darboğazı da dikkate aldığımızda halkımızın bu konuda ne kadar duyarlı ve hassas olduğunu, ne kadar cömert ve yardımsever olduğunu da bir kez daha bu vesileyle görmüş olduk. Türkiye Diyanet Vakfı bu süreçte 150 milyonu aşkın aynı ve nakdi yardım toplamında bir yardıma ulaşmış oldu. 830 civarında tır insani yardım Suriye içerisine, başta Halep'ten çıkan mültecilerin olduğu İdlib olmak üzere Cerablus, Azez ve Çobanbey gibi coğrafyalara ulaştırılmış oldu ve şu anda halen orada peyderpey bu çalışmalar devam ediyor. Orada açmış olduğumuz lojistik merkezleriyle, depolarla, buralarda depolanan malzemeler ihtiyaç sahiplerine peyderpey ulaştırılıyor. Ayrıca 7 tane giyim mağazası açıldı. Yine buradan halkımızın vermiş olduğu giyim yardımlarının oradaki insanlara, yine insanların onuruna yakışır şekilde ve ihtiyaçları ölçüsünde karşılayabilmek adına uygulamış olduğumuz bir yöntem. İnsanlar gelip bu mağazalarda normal bir mağazadan alışveriş yapıyormuş gibi giyinip, ihtiyaçları neyse deneyip, rengini, modelini beğenip alıp gidebiliyorlar. Bu çalışmalar hızla devam ediyor. Bir yandan şu anda 50 bin koli, özellikle Elbab'ın da kurtarılmasıyla birlikte oraya dönen halkın ihtiyaçlarını karşılama noktasında AFAD ve Kızılay'la da işbirliği içerisinde 50 bin kolilik insani yardım, gıda yardım paketlerini bölgeye ilk partisini bu sabah yola çıkarttık. Toplamda 50 bin koli o bölgeye ulaşmış olacak. Oradaki çalışmalarımız yine eğitimi destekleyen, oradaki yıkılan müesseselerin, camilerin, okulların ayağa kaldırmasıyla ilgili çalışmalarımız da bu minvalde devam ediyor. Suriye ile ilgili tabii sadece Suriye içerisinde değil, Suriye'den ülkemize gelen 3 milyon civarında bir mülteci var. Bunlarla ilgili de yoğun bir çalışmamız söz konusu. Yine başta eğitim olmak üzere yaklaşık 13 bin Suriyeli öğrencinin eğitimlerini destekliyoruz. Öğretmenlerini ve diğer masraflarını karşılıyoruz. 3 yıldan beri devam eden bir proje bu. Bununla birlikte yine Suriyelilerin Türkiye'de hayata adapte olabilmeleri, entegre olabilmeleriyle ilgili oluşturmuş olduğumuz sosyal destek merkezinde hem Türkçe öğrenmeleri hem de Türkiye'deki imkanlardan onlara sağlanan, devletin mültecilere yönelik açmış olduğu hizmetlerden nasıl yararlanabilecekleri konusunda onları bilgilendirme ve bilinçlendirmeye dönük çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Yine onların suistimal edilmemeleri, gerek uluslararası kuruluşlar gerekse belli bir takım insan tüccarları tarafından suistimal edilmemeleri konusunda, onların hukuki haklarını nasıl arayacaklarını, kendilerini nasıl koruyacakları konusunda da bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında Arakan, bizim uzun yıllardan beri takip ettiğimiz ama son 2012'de başlayan oradaki yeni olaylarla birlikte insanların kendi ülkelerinde mülteci durumuna düştükleri ama yüz binlerce insanın Bangladeş gibi, Malezya gibi, Pakistan gibi ülkelere mülteci olarak gitmek zorunda kaldıkları bir dramla karşı karşıya şu anda dünyamız. Bunu yakından takip ediyoruz. Sürekli bu kamplarda yaşayan mültecilere dönük insani yardım çalışmalarımızı sürekli bir şekilde sürdürüyoruz. Ayrıca Arakan'ın içinde olduğu Myanmar coğrafyası özellikle bir askeri yönetime sahip olduğu için yabancı kuruluşların da gelip orada yardım çalışmalarını yapmasına müsaade edilmiyor. Evet. Fakat Diyanet Vakfı olarak biz 2 yıldan beri bir çalışma sürdürüyoruz ve bu çalışma neticesinde izin alıp Myanmar içerisine girerek oradaki mağdur insanlara yardım ulaştırabilen Türkiye'den giden tek kuruluşuz. Dolayısıyla bunu da sürekli periyotlar halinde gerçekleştiriyoruz. En son geçtiğimiz ay 2000 aileye ihtiyaçları olan bir aylık yardım kolilerini arkadaşlarımız bölgeye giderek dağıttılar. Bununla birlikte Arakanlı'da insanların vatandaş olarak tanınmadıkları için birçok haktan mahrumlar. Bunların başında da eğitim, hatta evlenmeye dahi resmi olarak müsaade edilmiyor. Bunlar mülk sahibi olamıyorlar, iş sahibi olamıyorlar. Dolayısıyla bu öğrencilerin, çocukların bir eğitim alma, temel eğitimlerini dahi alma imkanları yok. Bunların kamplarda bu vaziyette olduğunu görünce biz başlatmış olduğumuz bir kampanya kapsamında 3 yıl içerisinde 5 yıllık eğitime verebilecek bir program geliştirildi. Bu program kapsamında 4000 tane çocuğu şu anda eğitimlerini devam ettiriyoruz. Bu eğitimleri tamamladıktan sonra da onların bir üst eğitime geçebilecek düzeyde olanların eğitimlerini desteklemeye devam ediyoruz. Orada burslandırarak, çünkü bunları dışarı çıkarmak mümkün değil pasaportlar olmadığı için, mülteci konumunda oldukları için, oralardaki üniversitelerde eğitimlerini almalarına destek olmaya çalışıyoruz. Burada da daha çok hukuk gibi, uluslararası ilişkiler gibi, basın yayın gibi bölümleri önceliyoruz ki kendi haklarını savunabilsinler, kendilerini dünyaya tanıtabilsinler ve dünya politikaları üzerinden kendilerine çözüm üretebilecek bir kapasiteye ulaşabilsinler. Bu tür programlarımız da devam ediyor. Bunun yanında Somali geçtiğimiz 2011 döneminde başlayan kuraklık ve kıtlıkla birlikte bir çalışma bütün Türkiye genelinde başta devlet kurumları olmak üzere diğer bütün sivil toplum kuruluşlarıyla Somali'nin tekrar ayağa kaldırılması anlamında bir çalışma başlatılmıştı. O kapsamda da Türkiye Diyanet Vakfı olarak öncelikli olarak insani yardım anlamında ciddi çalışmalar yapıldı. Oradaki yetimhaneler, okullar ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak onların ihtiyaçları karşılandı ve orada iki tane okul açıldı Türkiye Diyanet Vakfı tarafından. Bu okullarda eğitim o günden bugüne, 2012'den bu yana eğitim öğretim devam ediyor. İlk mezunlarımızı hatta geçen yıl verdik ve bunlardan da Türkiye'ye yine eğitim almaya gelen öğrencilerimiz oldu. Bunun yanında oradaki kalkınmaya dönük, oradaki insanların kapasitesini arttırmaya dönük projelere de sürekli olarak destek veriyoruz. Su kuyuları açıyoruz, eğitim merkezleri yapıyoruz. Ve orada camilerin, okulların yeniden tamiratı, yeniden inşası konusunda da sürekli bir gayretimiz var.
Şunu ayrıca söyleyebiliriz o zaman, yani hani bu bölgelerdeki, bahsetmiş olduğumuz bölgelerdeki insanların hayatta kalabilmesi için yapılan insani yardımlar, bir de onun yanında da yine bu insanların kendi ayakları üzerinde durabileceği ve geleceğini oluşturabileceği çalışmalara da destek
veriyoruz. Tabii ki onu çok önemsiyoruz. Yani kalıcılık ve sürdürülebilirlik konusu bizim için önemli. Çünkü sürekli bu çok yaygın ifadesiyle balık vermek, bunu o insanları hatta bazen uyutmak, kötülük yapmak anlamına geliyor. O insanları tembelliğe itiyor ve sürekli hazır bekler hale getiriyor. Dolayısıyla bunu ortadan kaldıracak, onların kapasitesini arttırıp farkındalıklarını sağlayarak kendi kendilerine yeter hale gelmelerini sağlama noktasında ki projeleri önceliyoruz. Bu tür projeleri hem teşvik ediyoruz hem de böyle bir proje gelmişse öncelikli olarak o projeleri destekliyoruz. Yine Gazze ve Filistin bizim özellikle Türk halkının çok duyarlı olduğu ve bizim de tarihi geçmişimiz olması hasebiyle yakinen takip etmiş olduğumuz bir kriz bölgesi. Burada da İsrail saldırılarında yıkılan 9 caminin yeniden inşasını tamamlamış bulunuyoruz. Onun yanında orada da yine bu tür kalkınma projelerini, eğitim projelerini ve oradaki mağduriyeti ortadan kaldıracak, sürekli bir şekilde ortadan kaldıracak projeleri desteklemeye devam ediyoruz. O bölgede de yine farklı kurum kuruluşlarla çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Gazze dışındaki Filistin'in diğer bölgelerinde de özellikle Kudüs'teki belli projeleri, belli faaliyetleri de özellikle sosyal, kültürel faaliyetleri desteklemeye devam ediyoruz.
Sizin insani yardımlar konusunda çalışma yaptığınız alanlardan bir tanesi Haiti zannediyorum, evet. Ki hani çok uzak bir diyar. Evet. Yani hani oraya sıra nasıl geldi ya da neden oraya gittiniz deniyor mu? Yani böyle bir soruyla da karşılaşıyor.
Tabii zaman zaman aslında sadece Haiti değil ama diğer yurt dışı faaliyetleriyle ilgili aslında olayın çok da farkında olmayan, yani bu konularla yakından ilgilenmeyen insanların çok basit değerlendirmeleri olabiliyor. Yani Türkiye'de fakir mi kalmadı ki biz niye oralara gidiyoruz şeklinde, ama aslında o insanların da eminim oralara gidip görseler böyle düşünmeyeceklerdir.
Aslında insanın öldüğü dediğimiz, evet, işte manzaralardan, evet, bir tanesi de orada var aslında.
Evet, kesinlikle. Haiti'de aslında 2011 yılında, 10 yılında bir deprem meydana geliyor. Hı hı. Haiti'nin neredeyse tamamı gayrimüslim bir coğrafya. Çok çok az bir Müslüman yaşıyor. 2000-3000 civarında bir Müslümandan söz ediliyor. Bunlar kayıtlar olmadığı için, resmi kayıtları. Bunlar tahmini rakamlar. Dolayısıyla Türkiye'de de bununla ilgili bir çalışma başlatılıyor. Bir kampanya yapılıyor o dönemde. Ve o kampanya kapsamında toplanan yardımları biz 2011 yılında bölgeye bizzat ben kendim ilk ziyareti gerçekleştirmiş oldum. Orada depremde bütün özellikle başkentte yıkılan evler, okullar, hastaneler, bunlarla ilgili bir çalışma başlattık. Coğrafyaya, o bölgeye gittiğimizde zaten Haiti, Karayip Adaları dediğimiz adalardan bir tanesinde, hı hı, bir ada. Adanın yarısı Haiti, yarısı Dominik Cumhuriyeti. Küçük bir ada. Haiti'de Fransızca konuşuluyor, Dominik'te İspanyolca konuşuluyor. Çünkü
eski
bir taraf,
sömürgeler
bunlar. Evet, bir tarafı Fransızlar, evet, sömürgeleştirmiş, diğeri İspanyollar. Dolayısıyla böyle bir coğrafya ama çok fakir, halkı çok geri kalmış bir coğrafya. Amerika'ya veya diğer oradaki gelişmiş ülkelere yakın olmakla beraber aslında Dominik'e bile geçtiğinizde Dominik'te bile farkı hemen görüyorsunuz. Orası gelişmiş bir ülke, burası çok geri kalmış bir ülke. Bu coğrafyada yani insanlar aslında köken itibariyle Afrikalılar, buraya köle olarak getirilmiş olan insanların torunları burayı bir köle deposu olarak kullanmışlar. İlk bir ada olması hasebiyle oraya ilk oraya indirmişler. Oradan ihtiyaç duydukça Amerika'ya satmaya götürmüşler. Daha sonra burası bağımsızlığını kazandı. Aslında ilk bağımsızlık kazanan bir Afrikalı ülke diyebiliriz oraya. 1800'lerin başında bağımsızlığını kazanmış. Ama hep geri kalmış, geri bırakılmış. Özellikle de belki de bu bağımsızlık mücadelesinden dolayı cezalandırılmış olan bir ülke. Burada tabii biz insani yardım için gittik. İnsani yardım yaparken oradaki Müslümanlarla tanıştık. O Müslümanların hakikaten bir İslam Müslüman olmuşlar ama hiçbir şey bilmiyorlar. Bunu gördük. Onlardan bir grup Müslümanı buraya getirip burada 6 aylık bir eğitime aldık. Bunların içerisinden bir kısmı geri dönüp orada cami yok aslında da böyle barakalarda namaz kılınıyor. Oralarda görev yapıyorlar. Bir kısmını İlahiyat Fakültesi'ne buraya getirdik. Lise bitirmiş olanları. Onlar şu anda devam edenler var. Mezun olanlar var. O süre içerisinde orada bir cami inşaatını tamamladık. Oranın ilk resmi yani bina olarak cami olarak yapılmış ilk camisi oldu. Büyük değil, mütevazi bir cami ama oranın şartlarında çok ilgi alaka gördü. Yakınındaki bir üniversite öğrencilerinin sürekli gelip İslam hakkında bilgi aldıkları bir merkez oldu. Hatta bugüne kadar onlarca kişi bu sayede Müslüman oldu. O arada bir okulun yarım kaldığını, depremde de hasar gördüğünü gördük. Bu okulu tamamladık. Bu okulun tamamlandıktan sonra aslında orada kalmak niyetinde değildik. Yani bu okulu sürdürmek, bizim kendimizin işletmek gibi bir niyeti yoktu. Fakat okul bitti. İlk sene sonunda bize oradaki okulu işletenler de Müslümanlardı. Bizden destek istediler. Biz bu okulu sürdüremiyoruz. Bize destek olur musunuz? Bunun üzerine biz yine bizim yurt dışından getirip okuttuğumuz bir mezun olan bir öğrencimizi buraya görevli olarak gönderdik. Hem de ailesiyle birlikte buraya gitti. Ve burada 3 seneden beri görev yapıyor. Bu okulun işletilmesi ve oradaki devam eden çalışmalarımızın cami hizmetleri de başta olmak üzere çalışmalarımızı orada koordine ediyor arkadaşımız. Şu ana kadar bu okulda okuyan öğrenciler aslında anne babaları gayrimüslim ama buraya geldiklerinde çocukların İslam eğitimi almasını istiyorlar. Ve bu çocuklar buradan mezun olduklarında İslam'ı öğrenip mezun oluyorlar. Her cuma bu camiye gidip camide cuma hutbesini dinliyorlar. Dolayısıyla Haiti'de bizim için çok ufuk açıcı bir şey oldu. Bu sayede biz Latin Amerika'ya açıldık. Evet, Küba'ya açıldık.
Evet, kesinlikle.
Küba'da bir cami, mescidin açılmasına vesile olduk. Çünkü insanlar bir oradaki din adamının evinde namaz kılıyorlardı. Küçücük bir odada. Yetmediği için de sırayla kılıyorlardı. Orada büyük bir mescit açıldı. Latin Amerika'da birçok çalışma başlatıldı. Biz oralardaki bütün Müslümanları Türkiye'ye davet edip bir Latin Amerika Müslüman liderler toplantısı gerçekleştirdik. Hep bunlara aslında Haiti vesile olmuş oldu. Dolayısıyla orayı da
iyilik tohumu aslında değil mi?
Evet.
Kocaman bir tarla ya da kocaman bir ağaç haline geldi. Yeter ki iyilik yapın.
Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Mustafa Bey tekrar teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz.
Ben teşekkür ederim.
Yolunuz bahtınız açık olsun diliyoruz. Haftaya tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun diyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Gönül Köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.